Arkadaşlar merhaba. Bugün serimizin ilk videosunu Antalya İncil Kilisesi pastörlerinden Özgür Uludağ ile birlikte yapacağız. Hem kendimizi sizlere tanıtma fırsatımız olacak, aynı zamanda sizden gelen sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, adaşım hoş geldin. Seninle birlikte bu ilk serimizin siftahını birlikte yapıyoruz. Hem kendimizi tanıtalım hem de biraz daha bir arka planda neden bizler böyle bir seri yapıyoruz, neden bu konuları açıyoruz, ona da değinmiş olalım. Buyur, istersen kendini kısaca bir tanıt.
Aha. İsmim Özgür Uludağ. 91 yılında Diyarbakır'da doğdum. 8 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Burada Kale 2 Kilisesi'nde pastörlük yapıyorum ve 16 yıldır İsa'yı takip etmeye çalışıyorum aslında. Bu programdaki amacımız da, seninle bol bol konuşmuştuk, yani hem Hristiyanlık hakkında soruları cevaplamak, hem Hristiyan sanat tarihine değinmek, hem insanlardan gelen sorulara bakmak. Birçok içerik var. Belki birçok konuk olacak. Ama evet, güzel bir seriye başlıyoruz. Evet. Ya Adanalı Özgür'ü tanısak aslında.
Evet. Bir Diyarbakırlı, bir Adanalı. Ciğer kavgasına birazdan gireriz. Evet, ben de Adanalıyım. 1988 doğumluyum. Adana'da doğdum. 15 yıl orada yaşadım. Yurt dışı bir serüvenim oldu. Yurt dışında aslında iman ettim. 2004 yılında, Kasım 2004. Orada iman ettikten sonra İngilizce öğretmenliği okudum. 3 yıl çalıştım ve sonra eşimle birlikte döndük. 2021 yılından beri de Antalya'dayız. Elbette biz de Antalya İncil Kilisesi üyesiyiz. Hem birlikte ibadet etme fırsatımız oluyor. Senin durumunda olan bir pastör için en çok gelen sorulardan bir tanesi, neden pastör oldun? Nasıl pastör oldun? Nasıl oluyor böyle bir şey? Ondan kısaca bahseder misin?
Aha. Ya, uzun bir süreç aslında. İman hayatına başladıktan sonra, aslında Hristiyan olduktan sonra hayatımızda birçok şey değişiyor. Her Hristiyan olan insanda olduğu gibi benim de hayatımda çok şey değişti. İlk yıllarda çok büyük böyle hizmete olan bir adanmışlığım yoktu aslında. Kiliseye olan bir adanmışlığım ya da ne bileyim pastör olma gibi bir düşünce zaten hayaldi. Benim için çok uzak bir şeydi. Düşünmedim bile böyle bir şey ilk zamanlarda. Ama iman hayatında ilerledikçe, Tanrı'yı tanıdıkça, kutsal kitabı okudukça gerçekten her zaman kendimi daha fazla geliştirmek istedim. Ve bu İncil'de gördüğüm Tanrı'ya da hizmet etmek istedim. İnsanlara onu anlatmak istedim. Onu duyurmak istedim aslında. Ve o şekilde yıllar önce Diyarbakır Kilisesi'nde birçok fırsat çıktı. Gönüllü bir şekilde hizmet etmeye başladım. İşimden arta kalan zamanların hepsini kilisede geçirdim. İzin günlerimi ya da iş bazen farklı şekillerde birkaç ay çalışıp birkaç ay çalışmadığım zamanlarda, o boşluklarda hep kiliseye gittim. Kilisede öğrendim, geliştim. Hizmet fırsatları çıktıkça hizmet ettim. Ama günün birinde gerçekten yüreğimde çok fazla çağrı hissettim. Yani Tanrı'nın kilisesine bu konuda gözetmen olma konusunda aslında yüreğimde arzu oluşmaya başladı.
Ne zamandı bu arada?
Ya, bundan yaklaşık 10 yıl önce. O dönemler kendimi iyice geliştirmek istedim. İyice aslında Tanrı'yı daha fazla öğrenmek istedim. O dönemler kilisede birçok zaten eğitim, seminer, programlar oluyordu. O çalışmalara katıldıkça dedim ki yok, ben daha fazla öğrenmek istiyorum. Burada durmak istemiyorum. Çünkü gerçekten bana zevk veriyor. Kutsal kitabı çalışmak, Tanrı'yı tanımak, teolojik konular hakkında bilgi edinmek, okumak, yazmak. O şekilde başladı benim serüvenim. Antalya'ya taşındıktan sonra yine buradaki kilisenin teklifiyle ya kilise önderliğine başladım. Aslında bu hem bir çare hem de bir Tanrı'nın bir armağanı olarak bahsediyoruz kutsal kitapta. Belki ilerleyen programlarda böyle bazı başlıklara gireriz ama ya Tanrı'dan bir çare hissettim ben bu konuda. Tanrı'ya hizmet etme konusunda. Ama durumlar ve kardeşlerin yönlendirmesi de ne olduğunu biraz aslında göstermeye başladı diyeyim. Öyle bu kilisede fırsat çıktığında, zaman geldiğinde pastörlük yapmaya başladım. Önderlik yapmaya başladım. Yani birkaç yıldır bu önderlik görevini sürdürüyorum. Burada yaklaşık 240 kişilik bir kilisemiz var. Bu 3 kiliseye bölünmüş durumda. O kiliselerin birinde hizmet ediyorum.
Çok güzel. 2004 yılında benim serüvenimde o ilk iman ettiğimde direkt bir çağrı olmuştu ama benimki bir pastör olma değil. Daha çok Türkiye'de bir Hristiyan olmak. Yani özellikle kültürümüzün çocukken bize öğretilen Hristiyanlık bir seçenek olmadığı için elbette sonradan Hristiyan olan bir Türk olarak hep dönme isteğim vardı ama bir pastör olarak olmadı benimki. Ben de çok seviyorum hem kilise tarihi olsun, teoloji olsun bunu tartışmak. Fakat benim dönüşüm biraz daha geç oldu. Bir 10 yıl sonra 2004'te gittim. 2014'te Türkiye'ye geri döndüm. Benzer açılardan bayağı bu konularla ilgileniyoruz. Bu bize gelen sorulara baktığımda da şey değil yani asla. İlk defa duyuyorum. Biz de sorduk o soruları. bir şey senden şey duymak isterim. Ya şu konu, şu detay ya da kutsal kitapta geçen şu ayet gerçekten beni en çok etkileyen yani en çok düşünen şey oldu. İman etmeden önce.
Ya iman etmeden önce affetme konusu benim için çok zordu. Neden diyecek olursan birçok insan bilmez ya da belki bilir ama ben iman ettiğim dönemlerde ya da daha yeni Hristiyanlığı tanıyor olduğum dönemde Malatya'da 3 Hristiyan kardeşimiz şehit edildi. Boğazları kesildi.
Yakın bir zamanda da andık onu zaten.
Yani uzun zaman oldu. Ama o dönem işte benim savaştığım dönemdi. Yani toplumumuzda ne var? İşte Hristiyanlar bu ülkeye şu amaçla geliyor, misyonerler şöyle, şu böyle, bu böyle. Yani bir sürü aslı astarı olmayan hani saçmalıklar diyeyim. Onlarla hareket ediyorlar, araştırmadan etmeden konuşuyorlar. O bilgi bizde de vardı. Biz de o şekilde yaşıyorduk. Böyle bir olayla karşılaşınca, Hristiyanlığı araştırınca o zaman affetme konusu çok ilgimi çekmeye başladı. Neden? Çünkü ya bu adamlar ölümü göze alacak kadar İncil'in dediği gibi vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Dertleri canları değildi, dertleri Tanrı'ydı. Onu yaşamaktı, onu sevmekti, müjdesini duyurmaktı. Ama yani acımasızca öldürüldükten sonra en önemlisi onların eşlerinin katilleri affetmesi. O bende çok tuhaf bir duygu uyandırdı. Yani şey dedim en başta, ya bu insanlar kafayı mı yemiş? Neyi affediyorlar? Yani doğu kültüründe hele ki intikam alırsın. Ne affetmesi? Affetmek zayıflıktır bu topluma göre. Halbuki bilmediğimiz şey affetmek özgürleşmektir. Yani şifa almaktır.
Evet.
Ben onların hayatını görünce ve sonra İncil okudukça İsa'nın çarmıhta Baba onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar sözünü duyunca dedim ki bu insanlar gerçekten çok yani zor bir mesaja inanıyor ama bir o kadar da harika bir şey.
Evet, çok yakın bir zaman önce bir mesaj geldi sosyal medya hesaplarımızdan bir tanesi. Ya Hristiyanlarda şu günah değil, bu günah değil, ya istediğiniz yapabiliyorsunuz, oh ne güzel filan. bu dedikçe kutsal kitapta elbette İsa Mesih'in sözleri, vaatleri, emirleri geliyor aklıma. Yani sadece o da değil, kaygılanmayın. Hani, tamam da yolda giderken ya da bir olay oluyor ya da bir haberler çıkıyor. Merak
nasıl
etsin
mümkün
ya, acaba. Yani sunduğu emirler çok daha fazla ve çok daha zor. Bireysel bir emir. Yani tamam çalmayın, baş üstüne çalmayın. Yani onu söylemek için dine de gerek yok. Bunu söylüyor insanlar. Birçok ateist toplumda da çalmak sevaptır denmiyor. Fakat
aynen öyle.
Kutsal kitapta beni de etkileyen şeylerden elbette bir tanesi oydu. Fakat İsa Mesih'in bu paradoksları, sonuncular birinci olacak. Böyle bir çünkü kendi hayatı bir paradoks. Tanrı beden oluyor, aramızda yaşıyor ve kendini alçaltıyor. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim diyor. Bu bir paradoks yani.
Öyle,
en üstün, en alt olduğu, kendi hayatını feda ettiği bir paradoks. Biz daha ona düşmanken o bizi seviyor. Devamlı böyle bir zıtlık. Dünyanın öğretilerine
tersine,
çok zıt.
Aynen, bu dünyanın tersine yüzüyor.
Birçok din nasıl ki sanki böyle bir farklı mesaj verdiğini iddia ediyor. Diyor ki ya bizim asla bak gökten inen. Fakat bakıyorum öğretiler dine ihtiyacım yok. Ben onu normalde yaparım. Dişe diş kana kan. Yani o doğamda var zaten.
Yani,
benim dışarıdan gelen bir öğreti değil. Evet yani beni de etkileyen bu olmuş. O içinde bulunan paradokslar. Ya yapamıyorum. bana aykırı, bünyeme aykırı, bünyem kaldırmıyor. Yani onu duyunca bile mümkün değil ya da saçmalık. Ben ilk İsa Mesih'in öğretilerini duyduğumda bayağı bir dalga geçtim, yaklaşık bir iki ay. Etrafımda Hristiyanlar vardı o dönem. Gece İncil'i okuyup saldırırdım. Elbette inandığımdan değildi, okuyordum ki elime bir şey geçsin, bak böyle saçma sapan.
Şey,
böyle
üzerlerine gideyim.
Aynen öyle. Hikaye yaptıktan sonra şu an bazı insanların bize sallayıp atıp tutması
rahat hatırlatıyor. O zaman da bizim de düşüncelerimizdi.
Paulus yani. Efendi öyle bir şey yazıyor değil mi? Galatyalıları mı yazıyordu? Hatırlamıyorum şu anda. Böyle bir zamanlar siz de öyleydiniz. Öyle. Siz de onlar gibiydiniz. Gerçekten öyle. Bizler de bir zaman öyleydik ve bunun bir şeyini çekiyoruz.
Öyle maalesef.
Evet evet. O zaman bize gelen sorulardan bir tanesine birlikte bakalım. Bize gelen sorulardan bir tanesi, ya İsa Mesih gerçekten yaşadı mı ve gerçekten öldü mü? Bununla çok sık sık karşılaşıyoruz. Elbette Müslüman bir arkadaşımız der ki elbette yaşadı ama ölmedi. Bazı ateistler, özellikle İngilizce okuyup yazabilenler, birkaç kitap okuduktan sonra ya bak İsa gerçekten yaşadı mı? Tarihsel İsa var mıdır, yok mudur? Ya gerçekten öldü mü? Onlar da bu sefer o gruba katılıyor. Bunlara baktığımızda elbette kanıt çok, fakat onlardan birkaç tanesinden bahsetmek ister misin?
Ya sadece İsa Mesih ile ilgili değil aslında, bilmiyorum. Söz konusu Tanrı ve mesajı olunca insanlarda şöyle bir şey oluşuyor. Ya o gerçekten yaşadı mı, o gerçekten oldu mu, olmadı mı? Halbuki haklarında çok az bilgiye sahip olduğumuz bazı insanlarla ilgili hiç sorgulamıyoruz bile.
Mesela biraz
yani,
örnek
yani
verir misin?
Yani aklıma ilk gelen isim değildi, daha çok kitap. Mesela İlyada Destanı. Ya şimdi ne kadar el yazması var, ne kadar bilgi var elimizde gerçekten onunla ilgili. İncil onun kat kat fazlasına sahip. Ama mesela biz bir İlyada Destanı değil de İncil'i sorguluyoruz. Gözü kapalı o destanla ilgili anlatılan şeylere tamam diyoruz, geçiyoruz. Ama söz konusu İncil'in mesajına ve İsa'nın yaşamına gelince, ya işte bu şöyle güvenilmez, işte acaba bu gerçekten yaşadı mı, bu şöyle oldu mu, bana biraz hani küçümsemek için bunu yaptıklarını hissettiriyor. Bilemem tabii ki, gerçekten hani araştırmaya değer veren, böyle bir sonuca ulaşmış insanlar olabilir mi? Olabilir. Orası göreceli ve tartışmalı. Ama herkesin elinde belli başlı veriler var. Yani en basitinden İsa ile ilgili dini metinler bolca şey yazmıştır zaten. Bu birincisi tarihsel olarak yeterli bir kanıttır. Yani binlerce yıl öncenin belgelerinden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda yani birkaç isim de var. Seküler kaynak var mesela.
Kesinlikle.
Onlar nedir mesela? Romalı bir tarihçi Cornelius Tacitus. Yani İsa'dan sonra 55-120 yıllarında yaşamış bir tarihçi kendisi. Ve hatta Antik Roma döneminin en büyük tarihçisi lakabını almış bir adam. Ya şimdi bu adam mesela Nero'nun hükümranlığıyla ilgili yazıp İsa'nın ölümünden bahsediyor ve Roma'daki Hristiyanların varlığından bahsediyor. Onun gibi birçok insan, yani Yahudi
birinci
tarihçiler.
Birinci yüzyıldan bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Birinci yüzyıldan kalma. Evet.
Yani genç Filini var. Ondan sonra Josephus var. Yani birçok kaynak var böyle. Aynen öyle. Yahudi kaynakları yani.
Yani normalde otorite kabul edeceğimiz herkes bir nevi destekliyor.
Bahsetmiş. Bahsetmiş. Ama mesele bence kişisel oluyor biraz.
Evet.
Ya aynı şey farklı peygamber diye bahsedilen isimlerde de görüyoruz. Onlarla ilgili de söylüyorlar, yaşadı mı yaşamadı mı tartışmaları falan.
Bunu ara sıra, ya tamam, bazen dediğim gibi ölüm kısmında Müslümanlar çok sözel bir farklı görüşlerini bahsetseler de, bunu ateist, dediğim gibi ateist kaynaklardan, agnostik, deist kaynaklardan da, ya İsa Mesih gerçekten yaşadı mı? Bunu en son çok yakın zamanda Celal Şengör, onun değil mi? Doğru isim Celal Şengör.
Zannedersem o genelde yani, takar
doğru
şeyleri.
Celal Şengör, o yine Musa yaşamadı, İsa Mesih yaşamadı, şu yaşamadı, bu yaşamadı. Tamam, çok saygı duyduğum biri, seve seve de dinlediğim bayağı bir güldürür verdiği tepkilerde ve anlatım şeklinde çok seve seve dinliyorum. Fakat yani bu söylediklerini İngilizce söyleyen bir ateist, akademisyen yok. Bu bir nevi bizim akademisyenler bazen çok böyle kulaktan dolma lafları çok sonraları bir nevi yerlerine ulaşıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Tekrarlıyorlar. Fakat mesela şu an akademik dünyada İsa Mesih diye biri yaşamadı ve ölmedi diyen ateistlerde dahil, agnostik, deist fark etmeksizin çok çok çok azdır. Hı hı. Hemen hemen hepsi İsa Mesih yaşadı ve İsa Mesih öldüğü kabul eder.
Yani mesajına inanıp inanmamak farklı bir konu. Bir şey, elbette. O kişiyi kalkıp yaşamadı demek, reddetmek tamamen bu kaynaklara aykırı bir şey. Yani.
Ve ek olarak onu reddediyorsan tarihsel olarak ondan önceki hemen hemen her şeyi reddetmen gerekiyor. Hı hı. Yani sonuçta bize aktarılan ya Sümerler böyle yapıyordu, şöyle yapıyor. Tamam, elinde ne kadar kanıt var? Hı hı. Ölçelim, sayısına bakalım ne kadar parchment, ne kadar yazılar var. Bir de Hristiyanlığın öğretilen elindekilere bakalım. Hı hı. Elbette bunun da farklı argümanları var. Adım adım ilerledikçe mesela Roma devletiyle işbirliği içindir vesaire.
Ya dinlemek istemeyene hiçbir şey anlatamazsın zaten. Orası ayrı bir konu. Ama mesele samimi olmak. Yani tamam, yani kaynaklar ya da ne bileyim gerçekten seni tatmin eden bir şeylere ulaştıysan verileri o senin görüşün, inanabilirsin. Ama birçok veri insanın kim olduğunu, nasıl yaşadığını, neler yaptığını, nasıl acı çektiğini, nasıl öldüğünü, Hristiyan olmayan kaynaklar öğrencilerin onun ölümden dirildiğini iddia ettiğini ve bütün Hristiyanlık mesajının bunun üzerine kurulduğunu söylüyor.
Doğru.
Ya böyle birini hayır demek ya da yaşamadı demek biraz deli saçması geliyor bana.
Evet. Belki İsa Mesih o din şeyinin dışında çıkarabilsek belki insanlar biraz daha samimi yaklaşabilirler. Yani böyle bir karakter yaşayıp yaşamadığını normalde nasıl sorgularız? Böyle mi sorgularız? Tamam, aynısını İsa'ya uygulasak bence çok daha hızlı bir şekilde cevap alırız.
Mahkemeden beraat eder.
Ben şey var yani din olduğu an insanlar hemen taraf tutmaya başlıyor. Yani din olduğu an hemen bir ön yargı dindar değilse. Dinine bağlı bir insansa evet deyip bu sefer orada da bir ön yargı aslında ön yargı yani orada hemen doğrudur deyip bir ön yargıda bulunuyor. Diğer tarafın ön yargısı ise yok yani mümkün değil, saçma sapan şeyler, bütün dinler aynı şeyi öğretiyor. Hocam ona da girelim, bütün dinler aynı şeyi öğretiyor mu?
Hem evet hem hayır. Yani
evetinden başlayalım.
Ahlaki konularda birçok şeyi evet belki de aynı noktalara değiniyor yani inançlar. Ahlak konusunda işte adam öldürmemeyi, işte çalmamayı, insanlara yardım etmeyi, yani açları doyurmayı, fakirliğe yardım etmeyi öğretir. Ama bu insanları kurtarmaz. Yani Hristiyanlığın en başlıca ve özel kılınan yani ayrıcı unsuru kurtuluş temasıdır. Nasıl kurtulacağız? Nasıl kurtuluruz? Ve Hristiyanlık bu dini ahlaki kurallarla kurtulabileceğimizi savunmaz. Hatta herkese şunu söylerim, bu insan olmanın kurallarıdır. Ya kimse adam öldürmediği için, zina etmediği için, çalmadığı için, yalan söylemediği için, birine zarar vermediği için cennete gitmeyi ya da mükafat almayı bekleyemez, beklememeli. Hristiyanlık tam olarak bize bunu anlatıyor aslında. Yani bu bizim kurtuluşumuz için olan şeyler değil. Bunlar zaten Tanrı suretinde yaratılmış insanoğlunun yapması gereken şeyler. Bugün anayasamız var, Türk Ceza Kanunu var ve ben o ceza kanununa uyduğum için gidip devletten ödül beklemiyorum, değil mi? Kırmızı ışıkta geçmedim, bugünkü ödülüm ne diye sormuyorum. Adam öldürmedim, bugün bana ödül verecek misiniz? Demiyorum, bu vatandaş olmanın gereklilikleridir, yapmak zorundayım. Aynı şey ahlaki konular için de geçerli. Ve dinler tam olarak bu ahlaki konular temelinde yükselmiş sanki. Hristiyanlığı biraz ayırıyorum bu konuda. O kurtuluş mesajı açısından.
Biraz anlayacak olursak o zaman diyorsun ki dinler bu etik davranışlar üzerine. Eğer bunları yaparsanız ne kadar az günah işlerseniz, cennet ne kadar sevap puan toplarsanız o zaman cennetin kapıları açık olabilir. Tanrı elbette son dakikada bir fikir farklılığı olmazsa orada. Ama onun dışında şimdi Hristiyanlığı nasıl ayırıyorsun? Ve elbette bir kurtuluştan bahsettin ama biraz daha açar mısın?
Ya kurtuluş konusunda şöyle, hiçbir Hristiyan kendini kurtaracağına ya da yaptıklarıyla kurtulacağına inanmaz. İsa'nın kefareti olmadan, yani İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve dirilişi olmadan hiçbir Hristiyan kurtulacağını iddia etmez. Burada bazı mezhep farklılıkları var. Yani Katolik kardeşlerim, Ortodoks kardeşlerim bu konuda yine iman diyor tabii ki. Ama ekstra iyi işlerin önemini vurguluyor. Ama nihayetinde konu şu, yani biz imanla kurtuluyoruz. Yani sadece iyi işler, sadece ahlaki temellere uymak, sadece etik bir şey yapmak bizi kurtarmıyor. Hristiyanın ana mesajı o. Yani kimse kendi yaptığı iyiliklerle kurtulamaz, kurtulmuyor. Bu adil de gelmiyor bana. Yani böyle kurtulurum düşüncesi ya da kurtulabilirim şeyi. Neden? Çünkü Adem'le Havva'yla insanoğlu Tanrı'nın huzurundan kovuldu. Adalet için bence yine birisi lazım. Biriyle oraya ulaşmamız lazım. Nasıl ki biriyle o yeri kaybettik, biriyle de o yere tekrar kavuşabilmemiz lazım. Bu iki açıdan benim için önemli. Birincisi, Adem'de nasıl kovulduysak Hristiyan mesajına göre İsa ile yeniden Tanrı'nın huzur diyarına ulaşabiliriz. İkincisi, Adem ile Havva bir günahla Tanrı'nın huzurunda duramamışken biz nasıl bu kadar günahla Tanrı'nın huzuruna çıkabileceğimizi iddia edebiliriz? Kefaret olmadan, birinin aracılığı olmadan.
Aslında hocam, o ikinci tarafa şöyle bir hızlı bir cevap bulabiliriz. Genellikle insanlar günah konusuna geldiğinde hemen bir şeye, bir metreyi alıp önüne, ben bundan daha az günah işledim, ben bundan daha fazla günah işledim deyip, ha ben aslında daha fazla insanda göre çok daha iyi insanım deyip göreceli bir iyilik, aynen, kurtuluştan
karşılaştırma
bahsediyoruz.
Yapıyor.
Karşılaştırma yapıyor. Ya ben bunun kadar kötü değilim. O nedenle ben kurtulacağım. Fakat elbette Tanrı'nın kullandığı ölçümle, insanoğlunun kullandığı ölçüm
arasında. Tanrı neye bakıyor?
Evet.
Yani o standartı anlamak lazım. Çünkü mesele Ahmet'in Ayşe'ye göre, işte Fatma'nın Mehmet'e göre iyi olması meselesi değil. Yani mesele Tanrı'nın yasasına uygun mu değil mi? O herkes suçludur o zaman.
Ya şey geldi şimdi, hazır öyle bir Adanalı olarak, o illegal hayatlarda, bilmiyorum izledin mi onu ama illegal hayatlarda bir bölüm var. Şey diyor, yani biz de çalacağız ama diyor, biz ihtiyacımız kadar çalacağız. Şeye denk geliyor, yani biz onlar kadar kötü değiliz. Politikacılar da bazen ne kadar şey yapsalar da yok biz asla çalmayacağız. Aslında biliyorsun ki o da mükemmel bir iş yapmayacak ama onun kadar kötü iş yapacak mı? Biz
kötünün iyisini seçmeye çalışıyoruz.
Evet, kötünün iyisini seçmeye çalışıyoruz. Fakat burada kendimizden bahsedersek, ben kötünün iyisini değil de ben iyiyim, o kötü. Biraz orada biraz daha cesur davranıyor. Yani kötünün iyisi olduğumu fark etmeliyim aslında bir anlamda. Kendi başıma, kendi amellerimle.
Sonuçta
ben kötünün
yine
iyisiyim.
Kötüsün
kendi
yani.
Gözümle. Yani. Evet, yani burada o zaman son bir şey daha ekleyecek olursak, gelen dün akşam yazıyordu bu arkadaş da. Hazır böyle aklımda. Ya İsa'nın sunduğu kurtuluş. Hazır böyle üç arkadaştan da bahsettin. Şehit olan Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde. İsa'nın bize sunduğu ve havarilerine, talebelerine ve şu anki imanlar bize sunduğu ne kadar güçlü bir Tanrı. Çünkü kendi hayatını feda ediyor ve sonra bize de olan aynısı, bizler de öldürülüyoruz. Yani nasıl, onun o arkadaşın dediği biraz saldırgan bir şekilde de demek istediği şuydu, yani böyle bir zayıf Tanrı ne kendini kurtarabiliyor ne sizi. Niye inanasınız ki böyle birine?
Aslında bütün dünyayı böyle kurtarıyor. Yani İncil diyor ki Tanrı dünyanın saçma saydıklarını, dünyanın akılsız gördüklerini seçti aslında. Soyluları utandırmak için dünyanın soysuz gördüklerini, zenginleri utandırmak için dünyanın fakir gördüklerini seçti. Ve başlarken ironiden bahsettik çokça. Yani İsa'nın mesajı bir ironidir. Yani İsa'nın mesajı gerçekten, yani inanılması güç bir paradoks içeriyor. Hristiyan mesajında yukarıya çıkmanın yolu aşağıdan geçiyor. Yani yukarıya çıkmak için aşağıya inmek gerekiyor. Onu da İsa'da görüyoruz en çok. Yani İncil diyor ki o Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşit değil, sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde bürünerek ululuğunu bir yana bıraktı. Aynı şey öğretisinde vardı. Son akşam yemeğinde ölmeden önce ne yaptı? beline havlu doladı, eğilip öğrencilerinin ayağını yıkamaya başladı. Hı. Ve dedi ki, köle efendisinden üstün değildir. Size yaptığımı siz de başkalarına yapın. Bir efendi olarak gelip liderliğin ne olduğunu, efendiliğin ne olduğunu, aile olmanın ne olduğunu, sevginin ne olduğunu aslında İsa bizlere öğretti.
Evet.
Dolayısıyla o güçle havarileri dünyayı değiştirdi. Tanrı o havarilerle dünyayı değiştirdi. Hı hı. Ya Tanrı aciz bir Tanrı değil. Tam tersine tıpkı bir anne babanın çocuğuna eğilmesi gibi, ona merhamet göstermesi gibi bize merhametle yaklaşıyor, bize sevgiyle yaklaşıyor. Ama maalesef biz bazen Tanrı'yı bu şekilde aciz olarak yorumluyoruz. Hayır, seven bir baba aciz görünmez. Eğildiğinde, çocuğunun dilinden konuştuğunda, onunla ilgilendiğinde hiç de aciz görünmez. Yani İsa da, Tanrı'nın kendisi de bunu yaptı aslında. Aciz bir Tanrı değildi. En basitinden İsa çarmıhta isteseydi inemez miydi? O okuduğun, söylediğin yorumdaki gibi Yahudiler aynı yorumu yaptı. Eğer Tanrı ise insin aşağıya dedi. Kendini kurtaramıyor dedi.
Doğru.
Oysa İsa ne yaptı? Mezmur 22'den alıntı yaparak aslında bunların olması gerektiğini, çok önceden yani planlanan şeyler olduğunu anlatmaya başladı.
Doğru, bir nevi orada bir müjdeyi paylaştı onlarla.
İşte,
Şarmut'tayken.
Aynen öyle.
Ve elbette dediğim gibi bu yine dünyanın güç algısına da geri dönüyor. Yani güçlü bir tanrıysa ezer, güçlü bir tanrıysa yakar, yıkar. Fakat agape, kendi çıkarı için değil, karşıdakinin çıkarı için seven bir tanrı böyle yapmaz. Hı hı. Bu zaten dünyasal. Benim bir tanrıya da ihtiyacım yok onu bana öğretmesi için. Bana vurana ben de vururum. Yani o doğal. Yaparım. Hı hı. Fakat tanrı bize böyle olmayacağını öğretiyor. Tanrı bize düşmanını sev derken o çarmıhta sunduğu aslında tamam İsa öldürülüyor ama öyle güçsüz olduğu için değil. Hı hı. Güçlü olduğu için bir nevi. Çünkü kendini kullanabileceği bütün güçler elindeyken kullanmıyor.
Güç budur işte.
Aynen. Ve o eziyet çekilirken affediyor. Uzaktan affetmek kolay. Affettim seni. Canın yanarken affetmek. Hı-hı. O daha da yakar canını.
Ya biliriz insan yani. Birini affettiğimizde. Zor. İnsanın kendisi de yapamaz. Onu da söyleyelim.
Evet.
Yani Tanrı olmazsa Tanrı'nın bu mesajını biz tek başımıza yapamayız.
O zaman şöyle de ekleyelim o zaman. Tamam, İsa Mesih dirildi. Çok güzel. Güçlü bir şekilde diriliyor, ölümü yeniyor. Fakat bizler hala öldürülüyoruz. Bizler derken biz değil de mesela Nijerya'da şu an herhalde sadece bu yıl yüzden fazla Hristiyan teröristler tarafından öldürülüyor.
Avustralya'da da 2 hafta önce
aynen,
Ortodoks bir papa saldırıya uğradı.
Evet evet evet. Bu olmaya da devam edecek. Tanrı neden bir şey yapmıyor? Neden? Ya, orada oğluna oldu tamam ama ölümü yenmişti. Neden?
Ya çünkü hala bu dünyadayız. Hala bu dünyanın egemenliği bitmiş değil. Ve İsa bunu söyledi. Bana ne yaptılarsa size de yapacaklar. Henüz tamamlanmadı bazı şeyler. Aynı zamanda da Tanrı'nın merhametinden dolayı devam ediyor. Çünkü Tanrı yargı günü gerçekten insanların üzerine büyük bir gazap dökecek. İncil'i okuduğumuzda Tanrı sadece sevgi, sevgi, sevgi denen bir Tanrı değil. Aynı zamanda yakıp yok eden bir ateştir der Kutsal Kitap. Bunu en çok Vahiy bölümünü okuduğumuzda görürüz. Yani Tanrı'nın dünyayı yargılayacağı zaman da geliyor. Ama İncil diyor ki size karşı sabrediyor. Ben bu kadar dayanamazdım. Birçok kişinin de zaten temel sorunu bu. Kötülük problemi Tanrı'ya gelmeye engel onlar için. Çünkü Tanrı iyiyse dünyada neden bu kadar çok kötülük var? Bu da yine insanın bence ikiyüzlülüğü. Çünkü Tanrı'ya bakıyoruz bu konularda. Ama işimize gelmeyen konularda hiç de Tanrı'ya bakmıyoruz. Bana kalırsa bu savunma kişinin kendi egosunu tatmin etmektir. Kötülüğe biz hiçbir şey yapmıyorken Tanrı'yı suçlayarak kendi vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ama Tanrı buna bir şey yapmamasının nedeni bize karşı sabretmesi, daha birçoklarının tövbe fırsatı vermesi, birçoklarının kurtuluşunu sağlaması bekliyor. Belli bir zamana kadar bizim zaman algımızın ötesinde bekliyor Tanrı.
Evet. Evet, orada hafiften değindiğin bu kötülük sorunu, acı sorunu. Evet, acı çok büyük bir sorun. Hepimiz bu acıyı yaşıyoruz da İsa Mesih'in kendisi de yaşadı o acıyı.
Öyle.
Ve denendi o anlamda. Fakat elbette bu sorunun Hristiyanlık, Müslümanlık, din şeyinin dışında çıkardığında bu sorun hala devam ediyor. Acı hala acı. Ona verilen kutsal kitapta gördüğüm cevaplardan senin dediğin gibi elbette Tanrı'nın merhameti kesinlikle. Aynı zamanda Tanrı'nın kendisi de bu dünyaya dahil. İstediği bir şey değildi bu. Yani o yaratım insanları hepsi birbirini öldürsün çok güzel olacak değil elbette. Fakat bu elbette bizim potansiyelimizi de ortaya koyuyor. İyilik için olan potansiyelimiz var. Tanrı'dan gelen. Fakat aynı zamanda kötü olanı dinlediğimizde de, kötü olan tarafından yönetildiğimizde de kötülük olan potansiyelimiz inanılmaz yüksek.
İşte tercihlerimiz ne olacak?
Evet.
Nereye
evet.
yöneleceğiz?
Bu seçenekler, bu fırsatlar daha varken tövbe etmeye davet ediyor kutsal kitap ve İsa Mesih. Kapatalım yavaş yavaş. Antalya'dayız. Antalya İncil Kilisesi pastörüsün. Biraz Antalya'nın geçmişindeki kilise tarihinden en ünlü neler var bu bölgede? Onu kısaca paylaşır mısın?
Antalya deyince herkesin aklına Noel Baba gelir muhtemelen. Kendisi Demreli diye bilinir. Demre'de de Aziz Nikolas Kilisesi var. Ama çok daha geriye gidersek Aziz Nikolas'tan önce Elçilerin İşleri bölümünde Elçi Pavlus buraya gelmişti. Hatta buradan Perge'ye, ondan sonra Pisidya sınırındaki Antakya denilen Isparta, Yalvaç'a geçmişti. Oralarda gezmişti, müjdeyi duyurmuştu. Elçilerin İşleri 13. bölüm ve 14. bölümde Pavlus'la beraberindekiler Baftan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler diyor mesela.
Evet.
Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü ve Perge'den yollarına devam edip Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Ya bu bölgelerde de müjde duyuruldu. İsa'nın mesajı paylaşıldığı ve bundan 2000 yıl önceydi. Çok da yakın bir zaman değil. Bu da belki ileride değinebileceğimiz bir konu olur. Yani farklı programlarda. Hristiyanlık Batı'nın icadı değil. Tam olarak bizim içimizden çıkmış bir icattır.
Evet.
İnançtır.
Tarsuslu Pavlus hemşerim sayılır.
Pavlus Tarsusluydu. Yani birçok şey bu bölgede geçti. İncil'de adı geçen birçok yer var Türkiye'den, Ege bölgesinden. Ve evet. Daha birçok yerden.
Doğru.
Ama yani Antalya'da o dönem Pavlus'un uğradığı, müjdeyi paylaştığı, buradan Perge'yi geçtiği, Yalvaç'a geçtiği bir bölgedir.
Evet, kilise tarihi olarak gerçekten çok zenginiz. İlk Hristiyan olduğumda beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de oydu. Hristiyan oldum, kutsal kitabın arkasına baktım ve elbette yurt dışındaki kutsal kitapların hemen hemen hepsinde bir harita vardır, haritalar vardır. Haritalara baktım, bir tanesi Türkiye haritası resmen. Ne alaka ne baktım acaba? Adana'nın yanında Tarsus, alt tarafta Antakya. Tarih de seven bir insanım. O yüzden bir anda daldım, bir daha çıkamadım oradan. Yani gerçekten ülkemiz o anlamda büyük bir kaynak.
Öyle, çok
keşke
şey
daha
var.
Fazla bölgesi turizme açık olsa da doğusundan o kuzey doğusuna birçok o bölge özellikle çok güzel tarihi eserler, değerler var bizler için. Belki ileriki dönemlerde daha fazla detaylı bir şekilde konuşuruz. Güzel bir sohbet oldu.
Ağzına sağlık. Ben de
ağzına sağlık.
Ederim.
Güzel. Böyle yavaş yavaş başlıyoruz. Acemiyiz ama elbette hem Rabbin sözünü paylaşmak hem de elimizden geldiğince cevaplar sunmak, bildiğimizi paylaşmak güzel bir şey. Dileriz.
Öyle.
Nice.
Umarım daha fazla sorular gelir. Konuşuruz.
Evet. Kesinlikle soruları sormaya devam edin. Elimizden geldiğince samimi bir şekilde samimi bir şekilde sorun, samimi bir şekilde cevap vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Kutsal kitap dışında sorularınız olursa Hristiyanlık hakkında genel olarak lütfen paylaşmaya çalışın. Biz de sizlere en kısa zamanda dönmeye çalışacağız. Esen kalın.